Bu kitap Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık Birimi stüdyolarında yalnızca görme engellilerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. 5-12-1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır. Ek madde 11. Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık telefon numarası 0-312-212-62-0, dahili 73-15. Birinci ayrım. Kitabın adı Katre-i Matem. Yazarı İskender Pala. Yayınlayan Kapı Yayınları. Yayın yeri İstanbul. Yayın tarihi 1. basım Nisan 2009, 2. basım Ekim 2009, 3. basım Şubat 2010. Kabak tasarımı Utku Lomlu, mizampaş Bahar Kuru. Seslendiren Can Koyunpınar anısına annesi Zerrin Koyunpınar. Arka kapak tanıtım yazısını okuyorum. Lale ile acı gerçekler mutlu düşlere, paslı demirler parlak gümüşlere, Yavuz bakışlar tatlı gülüşlere döner birden. Lale ile uğruna can verilecek bir sevgi yaşar içimde. Lale bağıma taç ve ben ona muhtaç. Kapa gözlerini ve dinle saki. Bir İstanbul lalesinin çığlıklarını duyuyor musun? İstanbul'a çıkmayan bir lale yolu. Laleye çıkmayan bir İstanbul kadar kayıptır, yitiktir. Rüzgarları toplayan hüzünler, aşklar yoksa İstanbul bahçelerinde ve bir kabir başında ışıklar yas tutar gibi laleler ağlar seher vakitlerinde. Uyan saki, lale devrindeyiz. Rüya gibi bir İstanbul, ülkeler arası entrikalara yol açmış bir çiçek. Zengin çağrışımlı bir Osmanlı tarihi. Hep merak edilen saray ve aristokrasi. İsyana kadar varan taşkınlıklarıyla fakir halk. Sınır tanımayan bir eğlence ve zevk dünyası. Bütün bunların arasında derin bir aşk hikayesi ve korkunç bir cinayet. Nefes nefese bir kovalamaca, heyecanlı bir macera. Yine İskender Pala'nın usta kaleminden. Ön kapak tanıtım yazısını okuyorum. İskender Pala, 1958 Uşak doğumlu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. 1979. Divan Edebiyatı dalında doktor 1983, doçent 1993 ve profesör 1998 oldu. Divan Edebiyatı'nın halk kitlelerince yeniden sevilip anlaşılabilmesi için klasik şiirden ilham alan makaleler, denemeler, hikayeler ve gazete yazıları yazdı. Düzenlediği divan edebiyat seminerleri ve konferansları kalabalık dinleyici kitleleri tarafından takip edildi. Divan şiirini sevdiren adam olarak tanınan İskender Pala, Türkiye Yazarlar Birliği Dil Ödülünü 1989, AKD, TYK, Türk Dil Kurumu Ödülünü 1990, Türkiye Yazarlar Birliği İnceleme Ödülünü 1996 aldı. Hemşerileri tarafından Uşak Halk Kahramanı seçildi. Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk ve Katre-i Matem adlı romanlarının baskıları yüz binlere ulaştı. Pek çok ödül aldı. Evli ve üç çocuk babası olan Pala halen Uşak Üniversitesi öğretim üyesidir. www.iskenderpala.net www.iskenderpala.com Katre-i Matem, İskender Pala, sunuş. İstanbul'da Marmara Oteli önünde duran bir ilan panosunda filateli ve eski kitaplar müzayedesi ilanını görüp de hemen yazının altındaki ok istikametinde ilerleyerek otelin konferans salonuna inmem yalnızca birkaç dakika sürmüştü. Aslında her zaman böyle acele karar vermezdim. Üstelik ne o günkü müzayede kataloğunu incelemiş ne de müzayedeye katılmak için rezervasyon yaptırmıştım. Yalnızca çok üşümüştüm ve bir bardak sıcak çay içmenin içimi ısıtabileceğini, birkaç aşina yüz ile karşılaşıp hal hatır sormanın huzurumu artıracağını düşünüyordum. Yıllardır her çarşamba saat 18'de halka açık bir salonda düzenli olarak verdiğim divan şiiri saati seminerinde o gün konu biraz şiirin dışına taşmış, hiçbir şeye önem vermek istememenin, hiçbir şey olmadığını anlayanların her şeye önem verecekleri üzerinde konuşmam gerekmişti. Avare adımlar ve seminere dair hala aklımda takılı sorular eşliğinde, Beyoğlu'nda tek başıma yürürken tipiye çevirmekte olan karın, yüzüme çarptıkça göz kapaklarımı yaktığını, rüzgarın ustura keser gibi yüzümü yalayıp geçişini hissettim. Müzayede salonu tıklım tıklımdı. Birkaç dosta merhaba dedikten sonra uzaktan satılacak kitaplara baktım. Yarısı el yazması eserlerden oluşuyordu. İştirakçilerin bir o kadarı da sosyetenin ünlülerinden. İşe yarar kitapların olup olmadığını tetkik için ilgililerden bir katalog istedim. Müzayede devam ediyordu ve satılanlar arasında önemli bir kitap olmaması için dua ediyordum. Yaban ellere teslim edilmiş Nazenin Bir Dilber'in sevgisi yüreklere ne kadar acı verirse, Osmanlı Türkçesini okumayı bilmeyen kişilere satılmış bir el yazması kitap da beni o kadar yandırırdı. Kataloğu incelemeye başlamıştım ki tellal, 28. sırada sizlere şiirlerden nefis bir seçki koleksiyonu sunuyoruz demesin mi? Gerçi nefis kelimesi bu tür müzayedelerde artık reklam değerini yitirmişti ama ben yine de beş duyumun bütün antenleriyle kürsüdeki adama yöneldim. Kulaklarım söyleyeceklerinde gözlerim elinde sallayıp durduğu el yazması ciltteydi. O ağzını yayarak ve pazarlamaya çalıştığı kitaba ses tonuyla bir kat daha değer katmaya azmetmiş olarak, Genceli Nizami'nin Hüsrev ve Şirin'inden, Bağdatlı Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'undan, Yazıcıoğlu Mehmet'in ünlü Muhammediyesinden bölümler, Hamdullah Hamdi'nin Kıyafetnamesinin tamamı, Aşık Yunus Divanı'ndan En Güzel İlahiler, Karacaoğlan ve Gevheri Koşmalarından Hiç Okunmamış Aşk Neşideleri diye anlatmaya, daha doğrusu ezberlerini okumaya devam ediyordu. Duyduklarım beni kışkırtmaya yetmişti. Elinde tuttuğu hayli ilginç bir kitap olmalıydı. Bir yandan aristokrat zevkine uygun olarak mesneviler ve divanlardan seçme bölümler, diğer yandan Anadolu halkının belli başlı akaid kitaplarından Muhammediye, tekke şiirinin en zarif örneklerini veren Yunus ilahileri, öte yandan kırsal kültürü yansıtan halk şairlerinin koşmaları. Nadir bir şiir mecmuasına benziyordu. En azından bunu tertipleyen ve aynı kapak içine ciltleten adamın şiir zevkinin hangi şairden yana olduğunu merak etmeye başladım. Tellal'ın söylediğine bakılırsa kitabın devamında Envarul Aşıkîn, Mizraklı İlmihal, Veysi'nin Münşiatından Perakende Mektuplar ve Öyküler yer almaktaydı. Bu sefer merakım daha da artmıştı. Çok şükür ki pey sürenler ilgilendikleri kitapların ne anlattığından ziyade cildinin güzel ve sağlam görünümüyle bir de içindeki minyatürlerin sayısıyla ilgileniyorlardı. Müşteri aranan mecmuada ise minyatür yer almıyordu ve cildi şemseli, mikleple, zerefşanlı olmasına rağmen yıpranmış, dağılmış, pörsümüştü. Allah için söylemeliyim, ekspertiz bu kitaba fazla fiyat biçmemişti. Belki de bu yüzden daha üçüncü artırımda kitabın sahibi oluverdim. Bir saat sonra otelden ayrıldığımda karanlık ile birlikte kar yağışı artmış ama rüzgar dinmişti. Bir sevgili edinmiştim ve onun peçesini açmak için eve varmayı bekleyemezdim. Üsküdar vapurunda başladım kitabımın sayfalarını çevirmeye. Heyecanlıydım, hatırlıyorum. Boğaziçi'nde çok güzel bir akşamdı o. Avrupa ile Asya'ya aynı anda romantik bir kar yağıyordu. Ve ben elimde Boğaziçi kadar güzel bir kültür yadigarı tutuyordum. Rastgele açtığım ilk sayfada Gazali Deli Birader'in açık saçık bir mizah öyküsü vardı. Kahkaha için paragrafın sonuna kadar dayanamadım. O sırada çevremde oturan ve tek dertleri evlerine bir an evvel varmak olan yorgun insanlardan bazılarının başlarını çevirip bana baktıklarını gördüm. Muhtemelen bana acıyorlar, fersiz ışık altında ve salınan bir teknede bembeyaz karlara kendini teslim etmiş bir gecede, elimdeki kitaba gösterdiğim ilgiyi yadırgıyorlar. Belki bazıları da kitabımın yazısına bakıp içlerinden tu tu tu tövbe tövbe Kur'an okurken gülünür mü herif diye beni paylamayı geçiriyorlardı. Eve varınca hiç beklemedim. Dışarıdan pencereme vuran karların beyazlığını ve rüzgarın sesini hissederken, içeride kitabımın her bölüm başlığını, her sayfasını dikkatle gözden geçirdim. Böylesine zengin bir külliyatı kimin tertip ettiğine dair hiçbir ipucu yoktu. Her biri 15-20 yaprak süren mesnevi parçaları ve Yunus ilahileri aynı katibin kaleminden çıkmıştı ve hat bakımından ne kadar müstesna ise hata bakımından o kadar fersudeydi. Düz yazı olan bölümler muhtemelen kitabın ilk sahibi tarafından kaleme alınmıştı. Kim bilir nasıl birisiydi. Yazısı pek okunaklı değildi ama bazı sayfa kenarlarında aynı kalemden çıkma notlar yer alıyordu. Fazlaca örselenmiş zarif cildi tamir istiyordu. Şirazesi sökülmüş, şemse kabartması deforme olmuştu. Sözü uzatmayayım. Kitabımın en uzun ve en son bölümünde şimdi size anlatacağım öykü yer alıyordu. Öykünün sernamesi kırmızı mürekkep ile ve mihrabiye nakışlar içinde yazılmıştı. Yek cinayet, şastu şeş sual. Günümüz diliyle bir cinayet 66 soru. Veya 66 soruda cinayet diyebileceğimiz bu başlık hayli ilgimi çekmişti. İlk satırları okurken çayımı yudumlamaya yeni başlamıştım. Birkaç dakika sonra adeta başka bir aleme gittiğimi hissettim. İşte o kadar. Ne olmuştu, zaman nasıl geçmişti hiç bilmedim. Bir ara soğuktan titreyerek ürperdim, hayret. Sabah oluyordu ve fincandaki çay çoktan soğumuştu. Ben öykünün yarısına kadar gelmiştim ve ruhum cinayetler ile lale renkleri arasında çatışmalar yaşıyordu. Okuduğum satırlar yüreğimi sızlatmıştı. Dürüstlükle söylemeliyim ki bu öyküyü yayınlamayı ilk o sabah düşündüm. Bütün aramalarıma rağmen hiçbir kütüphanede bu hikayenin başka bir kopyasına rastlayamadım. Kimin yazdığına dair yaptığım araştırmalar ve çabalarım da hep sonuçsuz kaldı. Her kim yazdıysa kitabın başına kendisiyle ilgili bir not koymuş ama kimliğini belirtmemişti. Notu okuyanlar onun kimliğini açıklamaktan çekindiğini hemen anlayabilirlerdi. Olup bitenleri sonuna kadar okuyunca yazarın bu tavrına hak vermek gerektiğini düşündüm. Gerçi pek çok Osmanlı el yazmasının aksine bu kitabın başından sonuna dek kaydedilmiş hiçbir yazar, hattat, cilt ustası, nakkaş, ithaf edilen veya sunulan kişi adına rastlanmıyordu. Ama belki tarihin karanlık koridorlarında aydınlık bir gezinti, ileride onların kim olduklarını bize gösterebilir. Şüphesiz bazı araştırmacılar bunu başaracak. Elimizdeki kitabın en azından yazarını veya size aktaracağımız öykünün başka bir kopyasını bulup Osmanlı tarihinin bir bölümünü yeniden yazmak gerektiğini söyleyeceklerdir. O zamana kadar bu öyküyü size ben anlatmış olacağım ve siz bu kitabın yazarı olarak beni bileceksiniz. Aşka, sevgiye, şiire, gül ve bülbüle alışık bahtiyar bir ömür süren ben, bu kitabı Latin harflerine çektiğim sırada birden acımasız çetelerin, zalim soyguncuların, ayak takımı ihtilalcilerin mide bulandıran cinayetleriyle uğraşır duruma düştüğümü görüp üzülmedim değil. İtiraf etmeliyim ki çeviriyi yaparken en keyif aldığım satırlar, bazı bölümlerin sayfa kenarlarına kırmızı mürekkeple yazılmış, aşka dair der kenarlar oldu. Cinayetler tarihçesine eski çağların derinlikli sevdalarından aşk çeşnisi katan bu der kenarlarla ilgili bölüm sonlarında bulacaksınız. Bazı sayfalarda yer alan çizimlere gelince bunlar da fotoğraf makinesinin icadından hemen önceki dönemde pek yaygın görülen oryantalist tarzda gravürlerden ibaretti. Bazılarını kitapta muhafaza ettim. Kitabın öykümüze ayrılan ilk birkaç paragrafı, daha sonra tekrarlanıp tamamlanacak bir bölüm halinde düzenlenmişti. Yarım bırakılmış bu satırlar bana yazarın öyküsünü anlatmaya farklı bir yerden başlayıp da sonradan vazgeçtiği hissini verdi. Belki böyle uygun bulmuştu. Onun tercihine sadakat göstermem gerektiğini düşündüm ve kimi yerde kısacık, kimi yerde upuzun olsa da bütün bölümleri aynen muhafaza ettim. Burada kitabın Lale Devri'ne ait Türkçesini sizler için yalınlaştırdığımı söylememe gerek bile olduğunu sanmıyorum. Evet, şimdi o kitapla sizi baş başa bırakma vakti. Girizgah. Kalemimi hokkaya bandırdığım şu anda ki Nevşehirli damat İbrahim Paşa'yı canından, Sultan 3. Ahmet'i de tahtından eden, cehennemden nişan Eylül ihtilalinin üzerinden henüz 2 hafta geçti. Şahit olduğum olayları yazıp yazmamakta kararsız sayılırım. Bilemiyorum. Yazmak gerektiğini düşündüğüm şeyler bir bakıma devlete ait sırları ifşa etmek gibi bir ihanetin ağırlığını da vicdanıma yükleyecek. Öte yandan şarkın kutsal çiçeği laleye dair yorumlarda bulunacak ve belki şu küfeciyan esnafını gücendirmiş de olacağım. Ama birisi çıkıp Yiğit Şehzade Ahmet'i, aşağılık isyancıların yaptıklarını, cennete benzeyen İstanbul'u ve Sadabad'ın laleye kattığı zerafeti anlatmazsa, bu dahi tarihe ve şehre haksızlık sayılırdı. Haddim olmayarak işte ben bu zorlu işe kalkıştım. İmdi, bütün olup bitenleri 66 babda bilirsiniz, Lale adının ebced hesabındaki karşılığı 66 eder, size hülasa etmeye çalışacağım. İki denizin kucağında, iki karanın elleri üstünde zarafetle parlayan İstanbul'da, Eylül yapraklarının elediği bu hüzünlü günlere dair yazacaklarım, belki de can güvenliğim kadar halk içindeki itibarımı da zedeleyecektir. Ne ki gerçeklerin de üstü örtülmemelidir diye düşünüyorum. Hani şair, bir hakikat kalmasın dünyada, Allah'ım nihan der ya, işte öyle. Öte yandan, eğer okunmayacaksa gerçekleri yazmanın kime ne yararı olabilir ki? İleride belki yırtar atarım. Ben kim miyim? Bunun ne önemi var? Birinci ayrımın sonu, devamı ikinci ayrımda.